Evet, kullanım kılavuzu çıkar içinden. Mesela tebrikler, artık Philips kullanıcısı oldunuz gibi. Eğer Philips aldıysanız, Philips alet, içinden öyle bir şey çıkar. Bunu okursunuz. Bu cihazla ilgili kullanırken bilmeniz gereken her şey onun içinde yazılmıştır. Ve sorun durumunda sorun giderme vardır. Orada da ne der? İlk olarak cihaz elektriğe takılı mı? Takmadan kullanıyorsanız elbette çalışmayacaktır. Şimdi şöyle de diyebilirsiniz, hayır ben elektriğe bağlamak istemiyorum, elektrik çok pahalı, bu şekilde kullanmak istiyorum, elektriksiz olmaz. Biz de bu hayatı nasıl yaşıyoruz? Eğer Rab'le bağlantımız varsa hayatta gerçekten diriyiz ve hayattayız demektir. Ve Rab'le, gerçeklikle bir bağımız vardır. O bağ içinde bu dünyadaki hayatımızı sürdürüyoruz ve Rab'den besleniyoruz. Çünkü kökümüz Rab'dedir. Peki bizim kullanım kılavuzumuz hangisi derseniz, işte şurada var. Bu bizim kullanım kılavuzumuzdur. Evet, biraz daha kalın, kapsamlı ama bunun içinde pek çok şey var arkadaşlar. Sadece bir aleti belli bir süre için değil, hayatımız boyunca biz ve Rab arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağımız, bu konuda geçmişte neler yapıldı, insanlar neler düşündü, neler yaşandı, onları anlatır. Bu kitabın içinde insan vardır, insan manzaraları vardır, tarihin gerçekleri vardır, yaşanan olaylar vardır, bu olaylar üzerine insanların yorumları vardır, aile yaşamları vardır, gelenekleri, görenekleri vardır, savaşları vardır, barışları vardır, evlilikler, ayrılıklar vardır ve her şeyden önemlisi de Tanrı ve insan arasındaki ilişki vardır bu kitapta. Bu ilişkinin nasıl kurulduğu ve yaşanmışlıklar vardır. Sevgiler, üzüntüler, korkular, beklentiler, nefret, barış, sevgi, bunların hepsini burada bulabilirsiniz. Ama her şeyden önce Tanrı'nın insanla nasıl ilgilendiği, insanı nasıl koruduğu, kurtarmak istediğini bulacaksınız bu kitapta. Şimdi dünyada pek çok şey değişti. Hala da değişim devam ediyor ve şöyle düşünebilirsiniz. Bu kitap yaratılıştan alıyor. Belli bir zamana kadar geliyor. Bugün için bana söyleyeceği bir şey var mı? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bu kitap yazılırken Asurlular vardı, Babiller vardı, sonra Romalılar vardı. Dünyanın büyük gücü Roma vardı. Roma'dan bu yana pek çok şey değişti ama bir tek şey değişmedi. O da insan ilişkileri. Roma döneminde, Asur döneminde nasılsa bugün de aynı şekildedir. Silahlar değişti. Savaş şekilleri değişti. Savaşların sonuçlarında olanlar değişmedi. Üzüntü, korku hala var. Dünyanın pek çok yerinde maalesef savaş hala var. Ve görüyoruz ki savaş karşısında acı çeken insanlar gene var. İnsanların duyguları değişmedi. Aslında insanlar da değişmedi. İnsan aynı insandır. Ve Tanrı aynı Tanrı'dır. Tanrı da değişmedi. Değişmez. Ve kitap da değişmedi bunun için. Tanrı bize insan aklının anlayacağı şekilde ve tüm nesillerin anlayacağı şekilde kendisini açıklamıştır bu kitap içinde. Ve kendisini tarih içinde nasıl açtığını, insanlarla nasıl iletişime geçtiğini, nasıl onları kurtuluşa sevk ettiğini Tanrı bu kitapta bize gösterdi. Bu kitap aracılığıyla gösterdi. Ve ona iman edenleri de, yani bizleri, bugün dünyanın dört bir yanında Rabbin huzurunda toplanan sizler gibi değerli kardeşleri de Rab bu kitap aracılığıyla yönetir. Ve bu kitap aracılığıyla konuşur ve konuşacaktır da. Eğer evrenimizi yaratan o yüce gücün, Tanrı'nın istediğine uygun bir hayat sürmek istiyorsanız bu kitabı okumak, anlamak ve takip etmeniz gerekir. Çünkü bu kitap sizin kullanım kılavuzunuzdur. Herhangi bir durumda buraya bakacaksınız. Buradan yolunuzu bulacaksınız. Sorunlarınızı bununla çözeceksiniz. Dua etmek için bunu kullanacaksınız. Duygulanmak istediğinizde bunu kullanacaksınız. Çok sevindiğinizde, korktuğunuzda bunu kullanacaksınız. Bu kullanım kılavuzu ne zaman veriliyor bize? Yeni bir alet aldığımızda içinden çıkar dedik. Bu da bize asıl ikinci doğuşumuzda veriliyor. Yani vaftiz olarak, haftaya sizin olacağınız gibi, vaftiz olarak Mesih'te olarak yeniden dünyaya geldiğimiz zaman işte bu kitapla tanışmış ve barışmış oluyoruz. Çünkü Adem'deki insan, yani İsa'da doğmamış olan, henüz İsa'da doğmamış olan insan, yani Adem'deki insan bunu okuyup anlayabilecek kapasitede olmayabilir, değildir. Çünkü Adem'deki insan henüz kurtuluşa ulaşmamıştır ve Tanrı ile barışmamıştır. Ve Tanrı ona kendisini açmayacaktır. Tanrı'nın kendisini açması için önce aklanmak ve Tanrı'nın ailesinden biri olarak yeniden doğmak gerekir. Yani bu ikinci doğuşta ruhtan ve sudan doğduğumuzda işte Tanrı'nın ailesine giriyoruz ve bu kitabı okuyup Tanrı'yla iletişime geçmeye hazır oluyoruz. Şimdi Tanrı bizimle iletişim kurur dedik. Nasıl kurar? Biz dua ederiz Tanrı'ya ve bu şekilde Tanrı'ya istediğimizi iletiriz. Ondan beklentilerimizi dile getiririz. Tanrı bizimle kutsal kitap aracılığıyla konuşur. Eğer Tanrı'dan bir şey duymak istersek kutsal kitaba başvurmalıyız. Çünkü Tanrı bize kitap aracılığıyla konuşacaktır. Çünkü artık onun ailesiyiz ve aynı dilden konuşuyoruz Tanrı'yla. Tanrı bizi tanır, sever, korur ve besler. Hem maddi gıdayla besler hem de kutsal ruhu aracılığıyla, kutsal sözleri aracılığıyla bizi besleyecektir. Oysa Adem'deki insana bakarsak biliyoruz ki sapmıştır ve Tanrı'dan kopmuştur. Tanrı ile ilişkisi yoktur. Tıpkı dalından kopmuş bir bitki gibidir ve belirli bir sürenin sonunda günden güne solacak ve ölecektir. Eğer vaftizden geçmeseydik ve Tanrı'nın ailesine dahil olmasaydık, bizler de onlar gibi olabilirdik. Maalesef öyle. Doğduğumuz andan itibaren, Adem'deki doğuşu kastediyorum, o günah çalışmaya başlar. Çünkü bu günah insanın içinde doğuştan çalışmaktadır. Adem bahçesindeki günah genetik olarak bize geçer. Nasıl olur diyebilirsiniz, küçücük bir bebek nasıl kötü olabilir? Maalesef olabiliyor çünkü bütün kötü insanlar dünyaya bebek olarak geliyorlar. Hepsi de son derece aciz ama çok sevimli birer bebek olarak dünyaya geliyorlar. Ama o içlerindeki kötülük işliyor. Ve siz hiç öğretmeseniz de belli bir süre sonunda kıskanmaya başlar, bencilliği keşfeder, anne babayı kullanmayı keşfeder ve giderek diğer insanlara benzemeye başlayacaktır. Ne zamana kadar? Ta ki Mesih'e gelene kadar, yani Rab'de kendimizi bulana kadar. İşte biz öyle olmadıysak bu Rabbin lütfu sayesindedir. Bizler bir şey yaparak değil, çalışarak, iyi işler yaparak Rabbin sevgisini kazanmadık. Rab bizi sevdiği için bizi kurtardı karşılıksız olarak ve herkesi kurtarmaya hazırdır Rab. Yeter ki ona geri dönelim. Yeter ki babaya yönelelim. Hiçbir zaman geç değil bunun için. Hiçbir zaman çok geç demeyeceğiz. Ne zaman olursa olsun baba affetmeye hazırdır. Yeter ki yanlışta olduğumuzu anlayıp geri dönelim ve babamızın kollarına geri dönelim. O zaman işte Kutsal Kitap sizle konuşmaya başlayacaktır. Kutsal Kitap'la canlı bir iletişim kuracaksınız. Tıpkı yaşayan bir insanla, bir arkadaşla iletişim kurduğunuz gibi. Çünkü kitap Tanrı'nın sözüdür. Peki Tanrı'nın sözü dediğimiz zaman nasıl oluyor? Mesela kitaba elbette saygı göstereceğiz ama bunun içeriğine saygı göstermeliyiz. Burada anlatılanlara saygı göstermeliyiz. Şekil değil. Bu kitap şuraya konur mu, oraya konur mu değil. Bu kitabın aslı Grekçedir veya Aramicedir, o şekilde okumalıyız değil. Latince değil. Herhangi bir dilde okumak gerekmiyor. Tanrı her dili kesinlikle biliyor ve anlıyor. O yüzden bu kitap dünyanın bütün dillerine çevrilebilir ve herkes okuyabilir. Zaten amaç budur. Okusun ve anlaşılsın. Çünkü bu Rabbin sözü. Rab kendisini açtı. Anlaşılmak istedi Rab ve kendisini açtı bu kitap aracılığıyla. O zaman bütün dillere çevrilsin ve herkes okusun. Çevrilebilir, çevrilemez değildir. Çok da güzel çevrilir. Bu da güzel bir çeviri. Bu yüzden biz bu kitabı çok seviyoruz. Peki bu kitap değişti mi? Öyle iddialar da var. Değişti mi? Şimdi bir ayet alalım. Matta 5'e 18. Ne diyor? Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da nokta bile yok olmayacak. Bunu Kutsal Kitap söylüyor, garantiliyor. Zaten böyle olması gerekir. Eğer bu bir kutsal kitapsa bunu değiştirmeye insanın gücü yetmez. Tanrı kendi kitabını, kendi sözünü koruyabilir. Hiç kimse Tanrı'nın sözünü değiştiremez. Bugün düşünün, piyasadan bir kitap alın, biraz değiştirip yayınlayın. Bakalım başınıza ne geliyor. Hakkınızda dava açılır, telif kanunları var. Değil mi? Ben alayım Dan Brown'un kitabını farklı bir şekilde yorumlayıp yeniden piyasaya çıkarırsam en azından dava açılacaktır. Ama Tanrı bunu yapamaz diye düşünüyor muyuz? Yani onun kitabını değiştirebiliriz, farklı bir şekilde yazarız ve Tanrı hiçbir şey yapamaz. Birkaç tane böyle kitap kayboldu, gitti, değiştirdiler vesaire. Tanrı hiçbir şey yapamadı. Buna inanırsak Tanrı'ya hakaret ediyoruz demektir. Tanrı bir şey yapamadı. Bu hiçbir insanın haddi değildir. Kaybolmaz, değişmez. Gerçekten kaybolmaz. Kargo şirketleri bile artık bir şey kaybetmiyorlar. Geliyor istenirse. Demek ki Tanrı'nın kitabı da kaybolmaz, gelir. Peki kitabı nasıl okuyabiliriz? Ne tarafa dönmeliyiz? Nasıl oturmalıyız? Ne yapmamız lazım okumadan önce? Bir şey gerekiyor mu? Hayır. Her zaman, her yerde, her şekilde okuyabilirsiniz. Hiçbir şekilde özel tören gerekmez. Yeter ki okumak isteyin, Tanrı ile iletişim isteyin. O tarafa, bu tarafa, şu tarafa değil, Tanrı her yerde, her zaman hazırdır ve sizi dinler, sizi dinleyecektir. Çünkü Rabbin ailesi oldunuz. Rabbin ailesisiniz ve ona aitsiniz. O zaman Rabbin sözü size hitap eder ve Rab sizi dinler. Peki bu kitabı kim yazdı? İçinde değişik bölümler var. Şöyle açarsak, açalım. Burada bunların her biri birer kitaptır. aynı zamanda ve yazarları çoğunun bellidir. Pardon. Yanında yazar. Yazarlarımız bunlar. Peki bunlar kim? Kim ve niye yazdılar? Öncelikle şunu bilmeliyiz ki Tanrı insanlarla iletişime geçer ve insanları kullanır bu amaçla. Buna peygamberlik diyoruz. Peygamberlik sözleri bugün içimizden geldiği gibi o zaman da insanların içine doğardı. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ve insanların bunu yazıya geçirmesi gerektiğini hissederlerdi. Ve bu şekilde kutsal yazılar ortaya çıktı. Elbette herkesin kendi sözleriyle, kendi süzgecinden geçmiş şekilde, kendi kelime hazneleriyle diyeceğim, kapasiteleriyle, üsluplarıyla, tarzlarıyla yazıya geçmiştir. Mesela kutsal kitabı İncil'leri yazanlardan Luka bir doktordu ve o şekilde yazdı. Petrus bir balıkçıydı, o da o şekilde yazdı. Bir balıkçıyla bir doktora yazı yazdırırsanız ikisinin de yazacakları üslupları farklı olabilir, kullandıkları kelimeler farklı olabilir. Ama gerçeğe tanıklık ediyorlarsa gerçek bir tanedir, o değişmez. İşte kutsal kitabı yazanlar tanrısal ilham altında, yani tanrısal etki altında Tanrı'dan duyduklarını kendi sözleriyle geçirdiler. Printer gibi değil, böyle şık şık şık şık çıkmıyor. İnsana bir duyum geliyor ve bu duyumun etkisi altında kendi sözleriyle gerçeği insanlar dile getiriyorlar. Kitap insan içindir ve ilk insanlar Adem ve Havva başlarını belaya soktular ve cennetten kovuldular, biliyoruz ki. Ancak daha o zamandan Tanrı ne demişti? Kadının soyundan birisi gelecek, en sonunda yılanın başını ezecek. Yani Tanrı insanın kurtuluşunu düştüğü anda başlattı. İnsan düştü ve Tanrı'nın planı orada çalışmaya başladı. Tanrı orada insanın günahını üstlenecek, insanı günahtan kurtaracak olan birisinin geleceğini ve kötülüğü yeneceğini söylemiş oldu. En baştan kadının soyu, babası olarak doğacak olan bir çocuk yılanın, yani kötülüğün, yani günahın başını ezecekti. Ve insanları yeniden Tanrı'ya yükseltecekti. Tanrı'yı insanlara getirecekti. İnsanın kendi çabasıyla değil, Tanrı'nın kurduğu plan uyarınca. Çünkü Tanrımız insanı kurtarmak için bir plan yaptı. İşte o planı burada görebiliyoruz. Bu Tanrı'nın planıdır. Tanrı söz vermişti insanı kurtaracağına ve günahtan arındıracağına. İşte burada tarihsel olarak bu olaylar anlatılır. Rabbimiz hiçbir şeyi rastgele yapmaz. Durup dururken, birden, aniden değil. Tanrımız bir plan içinde bütün insanı kapsayacak şekilde çalışır. Ve yaptıkları mantık içindedir. Bir soy başlattı ve o soyu kutsayacağını ve yeryüzündeki bütün insanları o soy aracılığıyla kutsayacağını söyledi. Ve söz verdiği gibi bunu yaptı. Ve Mesih'e uzanan yolu hazırladı. Ve Mesih'e geldiği zaman ne oldu? Onun adına iman eden herkese kurtuluş imkanı verildi. Mesih yeryüzüne geldi ve insanın bütün günahını üstüne aldı. Yeter ki onun adına iman edin. Ne yaptığınız, ne ettiğiniz önemli değil. Günah küçük veya büyük önemli değildir. Günah günahtır. Bunu hiç unutmayalım. Bu çok önemli. Küçük veya önemsiz günah yoktur. Günah bir çizgidir. Ya günahtasınız ya Tanrı'dasınız. Şöyle bir şey yok. Biraz kötülük yaptım, şimdi biraz iyilik yaparım. Sonra biraz gene kötülük yaparım. Azıcık iyilik yaptım. Bakıyorum denge sağladım gibi. Böyle olmaz. Geçen hafta arkadaşımın çok güzel bir örneği vardı. Eğer TEM'deyseniz ya Ankara yönüne gideceksiniz ya Edirne. Öyle levhalar var. Biraz Edirne'ye gittim, tekrar Ankara'ya gidiyorum. Şimdi Edirne'ye gene gidiyorum, gene Ankara'ya gidiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum demektir bu. Bir yönde ilerlemek, bir yönde olmak gerekir. İşte İsa'da olmak budur. Ya İsa'dasınız ya günahta. İşte İsa bunun için geldi. İnsanları almak, günahın pençesinden kurtarmak, onları kurtuluşa getirmek için. Ve İsa'nın yaşamı burada dört kitapta anlatılır. Neden dört kitap var derseniz, çünkü dört kişi yazdı. Böyle olması gerekiyordu. Rab onlara böyle hissettirdi ve yazdılar. Bu yüzden dört tane var. Beş tane olsaydı beş tane olurdu. Dört tane var. Ve diğerleri de bazı mektuplardır. Diğer Yeni Ahit'ten bahsediyorum. Genellikle Paulus'un yazdığı mektuplardır. Diğer havarilerin yazdıkları mektuplar vardır. Vahiy bölümü vardır. Yeni Ahit ama her şeyde Eski Ahit'i işaret eder. Oradan referans alır. Ve Eski Ahit de her şeyle Yeni Ahit'i hazırlar. Bunlar birbiriyle karşılıklı iletişim içindedir. Yeni Ahit'le Eski Ahit'i kaldırıp atmadık. Eski Ahit durur ve geçerlidir. Şudur, Eski Ahit yasadır, Yeni Ahit lütuftur. Ya yasa altındasınız, yani orada bahsedilen her şeye uyacaksınız ki bu imkansız gibi bir şey. Yalnız İsa buna uyabilirdi. Ya da lütuf yoluyla kurtulacaksınız. O da İsa'yı izlemek, onun açtığı yoldan, onun peşinden gitmekle olur. Yani yasa ve lütuf. Yasayı şöyle düşünün. Bütün kanunlara uydum, bir tanesini çiğnedim. Beni bırakın diyebilir misiniz mahkemede? Bugüne kadar her şeye uyuyordum. Bugün bir adam öldürdüm. Bütün maddelere uydum. Yalnız bir tanesini çiğnedim. Beni suçsuz sayabilir misiniz? Hakim güler tabii ki, hayır der. İşte günah da öyle bir şey. Eğer bir günah varsa yasaya göre suçlusunuz ve günahtasınız. İşte Mesih küçük ya da büyük değil. Bütün günahlardan bizleri kurtarmak için geldi. Yasanın altındaydık, yargıdaydık ve yargılanacaktık yaptığımıza göre. Bizi yargıdan aldı, lütuf yoluyla akladı. Sizin günahınızı üzerime alıyorum dedi. Sizleri yargılamayacağım. Yeter ki bende kalın, Rab'de kalın. Ama zaman içinde biraz bürokrasi oluştu eski kiliselerde ve bazı papazlar kutsal kitabın önüne geçmeye çalıştı. Öyle ki bazı çağlarda insanların kutsal kitap okumasını yasakladılar. Çünkü kendileri otorite olmak istedi. Yalnız kutsal kitabı biz okuruz, size biz anlatırız, siz anlamazsınız demek istediler. Bu doğru değil. Her imanlı kutsal kitabı okuyabilir. Her imanlı kutsal kitabı okumak hakkına sahiptir. Hatta okumalıdır. Hatta okumalıdır çünkü Rabbin sözünü tam olarak Rab'den dinlemek için aracılığıyla değil. Biz de biliyorsunuz bizim imanımızda aracıya yer yoktur. Herkes Rab'le doğrudan iletişime geçebilir. Rab'le kendisi konuşabilir. Bu yüzden herkes kendi kendisinin papazı olabilir. Kitap neler anlatıyor? Devam edelim. Ahlak kitabıdır. Bize nasıl davranacağımızı öğütler. Bu konuda örnekler verir. Yanlışlar vardır. Doğrusunu gösterir. İnsan ilişkileri konusunda bize örnektir. arkadaşıma nasıl davranayım, eşim şöyle yaptı, nasıl davranayım? Her sorunun cevabını bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü bakın, İsa Mesih ne dedi? Matta 7:12'de. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Ne kadar basit. Eğer bunu uygularsak, arkadaşımız, eşimiz, patronumuz, yolda trafikteki insan, herhangi birisi, eğer bunu uygularsak, kesinlikle hiçbir sorun yaşamayız. Karşıdakinden de tabii bunu beklemek hakkımız. Ama bilmiyoruz, herkes Rab'de değil. O yüzden yeryüzünde günah var, kötülük var. Eğer herkes Rab'de olsaydı, zaten yeryüzünde günah olmayacaktı, kötülük kalkmış olacaktı, ama değil. O zaman biz gene de insanlara bize nasıl davranılmasını istiyorsak o şekilde davranmalıyız. Bunu İsa Mesih söylüyor ve bu her türlü insan ilişkisinde temel bir noktadır. Sonra bu bir tarih kitabıdır. Tarihte yer alan pek çok olayı buradan okuyup öğreniyoruz. Öyle ki şimdi size bir örnek vereyim. Tuhaf gelecek ama şimdi Asurlular diye bir halkın yaşadığını biliyoruz. Hatta kalıntılarını da buldular Ninova'da vesaire. Bundan 150 yıl öncesine kadar Asur'un bir mitoloji olduğu düşünülüyordu. Yalnız kutsal kitapta geçen bir mitoloji, yani gerçek değil bunlar. Hayali olaylar diye düşünülüyordu. Atlantis gibi. Atlantis'i biliyorsunuz, hayali bir ada, battı. Onun gibi. Ha, bir takım şeyler var. Bu halkların hiçbirisi yaşamadı. Bu olaylar tarihte yer almadı diyorlardı. Sonra bir takım kazılar yapıldı Mezopotamya'da. Kitabı izleyenler gidip o anlatılan yerleri kazdılar. Oradan bir takım kalıntılar çıktı, şehirler çıktı. Vekil tabletler çıktı. Tabletlerde yazılanları okudular. Evet, aynen kutsal kitapta anlatılanlar, şeyler orada vardı. Krallar aynı krallardı. Devletler aynı devletlerdi. Şehirler aynı şehirlerdi. Hatta ayrıntılar bile birebir tutuyordu. Bu şekilde başlayıp, ateist olarak kazıya başlayıp, imanlı olarak bitiren çok insan oldu. Çünkü kutsal kitabın ne kadar doğru yazdığını bu şekilde görmüş oldular. Bu aynı zamanda bir tarih kitabıdır. Benim dikkatimi çeken bir şey var Yeni Ahit'te. Mesela İncil'lerde çok fazla Meryem var. İsa'nın annesi Meryem, Mecdelli Meryem, Betsanyalı Meryem, bir tane daha vardı galiba. Birisi bir şey uydurursa herkes bütün karakterlere aynı ismi vermez. Kesinlikle apayrı isimler vardır. Sherlock'un bir tane Watson'ı var. 4 tane Watson olsaydı, komşu Watson, işte polis şefi Watson, katil Watson, herkes Watson. Böyle bir şey olmaz. Kimse bunu uydurmaz. Bu ancak gerçek hayatta olur. Bir bakarız burada 4 tane Ali var. 4 tane Graham var. Bir ara 2 taneydi Graham. Evet. Bu gerçek hayatta olur böyle bir şey. Bu da bir kanıttır. Uydurulmadığına. Evet. Ne dedik? Sen Tanrı'ya dua yoluyla seslenirsin. Tanrı sana kutsal kitap aracılığıyla konuşur. Eğer imanlıysan. Neler yapar? Teselli eder, öğüt verir, cesaret verir, öğretir, akıl verir, coşturur, sabır verir, düştüğünde kaldırır, yol gösterir. Yoldan çıkıyorsan seni uyarır. Bilge bir arkadaştır. Bilge bir arkadaşa ihtiyaç duyduğunuz zaman kutsal kitabı okumalısınız. Filmlerde şey olur genellikle. Giderler böyle deniz kenarında bir tane berduş bir adam bulurlar. O adam bütün bilgelikle doludur. Ama kendisine faydası yoktur. Onunla biraz konuşur kahraman. Ondan bir şeyler öğrenir. Der, evet bu çok doğru söylüyor. Ama gerçek hayatta böyle şeyler pek olmaz. Genellikle o adam bıçak çekip paranızı alır. öyle tenha yerlerde baş başa kalırsanız. En iyisi kutsal kitabı okuyun. Size öğüt verecek olan bilgi arkadaş buradadır. Peki, kitapta eski olaylar anlatılıyor. Bunun günümüze faydası nedir derseniz, şöyle bir örnek vereyim. Mesela Mısır'da piramitler var. Çok eski. Sonra Ayasofya var. O kadar eski değil. 1500 yıllık yaklaşık. Ve günümüzde de en yakın örnek Anıtkabir diyelim. 3 tane farklı bina türü, mimari eser türü. Üçü de çok farklı amaçlarla yapılmıştır. Çok farklı şekillerdedir. Ama üçünde de hep aynı matematik, aynı geometri, aynı fizik kuralları kullanılmıştır. Eğer öyle olmasaydı bu binalar ayakta durmazdı. Demek ki mimarlık değişmez. Mimari değişir, yapılan binalar değişir. Ama mimarlık sanatı, mühendislik bilgisi, fizik kuralları, matematik bunlar değişmez. İşte burada verilen örnekler ve öğütler de o şekilde. Kutsal kitabımız eski insanlardan bahsedebilir ama günümüzde aynı ilişkileri yaşıyoruz. Kıskançlık gene var, öfke var, nefret var, savaş var, açlık var, yıkım var. Ve bunlar karşısında neler yapılacağı bize gayet açık olarak anlatılmıştır. Kim diyebilir ki 10 emirdeki şu madde artık geçersiz? Her kültürde öldürmek, zina, hırsızlık kötüdür. Bunlar zaman içinde değişmez. Tanrı'nın yargısı da zaman içinde değişmez. Hep aynıdır. Çünkü iyi ve kötü arasında kesin bir çizgi vardır. Tanrı oluşturur o çizgiyi. Bunlar zamana bağlı şeyler değildir. Peki, kutsal yazıları okurken vaftizli olmak, imanlı olmak gereği üzerinde durduk ya, buna ne diyor bakalım Luka'da İsa Mesih'in sözleriyle? Luka 24:45. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Demek ki kutsal yazıları anlayabilmek için kutsal ruhla dolmak gerekir ve zihinlerimizin açık olması gerekir. Bu işte o cihazın en başta anlattığımız elektriğe bağlı olmadan kullanmaya çalıştığımız cihazın, diyelim şu cihazın, çalışmaması durumu gibidir. Evet, elektriğe bağlı değilse çalışmaz. Ve siz de Rab'be bağlı değilseniz kutsal kitap sizde çalışmayacaktır. Eğer Rab'be bağlıysanız kutsal kitapla ilişki halindesiniz, o zaman çalışır. O zaman kutsal kitap sizde çalışmadıysa sorun giderme bölümü Rab'le bağlı mısınız? Emin misiniz? Rab'le bağlantınızı kontrol edin. O bağlantı iman yoluyla kurulur kardeşler. Eğer iman varsa Rab sizle bağlantı halindedir, hiç merak etmeyin. Sizde çalışacaktır. Bu şekilde kutsal kitabımız kendisini açar. İnsanlara kendisini ve kutsal bilgelik sözlerini iletir. Çünkü Tanrımız bizi kurtarmak isteyen, bizi seven, bizi koruyan bir Tanrı'dır. Ve Tanrı hiç kimsenin mahvolmasını istemez. Evet, bilgisayara bir alet bağladığınız zaman yazılım yüklersiniz. Install edersiniz. İşte imanı içinizde install ederseniz kutsal kitap da sizde çalışmaya başlayacaktır. Peki 2. Timoteos 3'e bakalım. 3'e 16. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Demek ki yoldan çıktığı zaman insan azarlanmaya da ihtiyacı var ve o azarlanmayı da Tanrı'dan duyabilirsiniz kutsal kitapta. İhtiyaç duyacağınız bu tür zor durumlarda başvuru kaynağı olarak kutsal kitabı kullanacağız. Peki şu soruya yanıt bulabilir miyiz derseniz, mesela Borsaya girsem mi? Borsada yatırım yapsam mı? Döviz mi alayım? Ne yapayım? Bunun da cevabı kutsal kitapta vardır. Merak etmeyin. Tanrı ne demişti? Çalışarak kazanmalısın. Ta Adem bahçesinde Adem'i çıkarırken bunu söylemişti. Demek ki çalışarak kazanmak en doğrusu. En doğru kazanç şekli çalışarak kazanmaktır. Yani başvurduğunuz zaman sorularınıza cevap alabileceğiniz bir kitaptır. Yani paraya tapılmaz. Paraya tapmak ve onu hayatın tek amacı gibi görmek yanlıştır. Para bir araçtır ve evet iyi yaşamak hakkınızdır ama doğru yaşamalısınız. O zaman ölçülü olmak, ilkeli olmak iyidir. Ve çalışılarak kazanılan da iyidir. Kutsal kitap bize bunu söylüyor. Ve kutsal kitap ne diyor? Galatyalılar 3:8. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. İşte önceden dediğimiz gibi kutsal kitap herkes içindir, bütün uluslar içindir, herkesin diline çevrilmelidir. Tanrı İbrahim'den başlattığı soyu kutsayacağını ve onunla insanlara kurtuluş getireceğini, bütün uluslara ayrım yapmaksızın kurtuluş yolunu açacağını önceden söyledi ve müjdesini verdi. Bu müjde herkes içindir. Ve müjdenin müjde kısmı yeni ahittedir. O kısımda dikkat ederseniz müjde diye çevrilir bazen. Zaten İncil demek de müjde iyi haber demektir. Çünkü iyi haber geldi. Tanrı'nın kuzusu sizin günahlarınız için kendisini kurban olarak sundu. Çarmıh üzerinde bütün günahları üzerine topladı ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın. Onların günahlarını üzerine topladı ve onları götürüp mezara gömdü. Kendisi mezardan çıktığında günahlar orada kaldı, bizim günahlarımız. Onları toprağa bırakmış oldu, gömdü, üstünü örttü ki biz utanmayalım, biz kötü olmayalım. Biz Rabbin gözünde kendimizi kirli hissetmeyelim ve aklandığımızı bilelim diye. Rab bizleri iman yoluyla aklar. Romalılar 3:22'de de bunu söylüyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar, hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Bu imanımızın en temel noktalarından biridir kardeşler. Karşılıksız olarak bunu bilmeliyiz. Ben şunu yaptım, şunu yapacağım. Tanrı'yla böyle pazarlıklar yapılmaz. Bizim İmanımız buna engeldir. Bunu yapacağım, şunu yapacağım değil. Tanrı bizleri akladı, yeniden yarattı, yeni bir ruh ve kalp verdi. Ve iyi işler yapıyorsak bu kendiliğinden ortaya çıkar. Güneşin ısıtması gibi kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü Tanrı bizleri kendisine benzetti, kendisi gibi kıldı. Üzerimize İsa Mesih'in gömleğini giydik. İsa Mesih'i giyindik. Çünkü İsa Mesih'e iman ederek onun giysilerini almak hakkına kavuştuk. Öyle ki Tanrı bize baktığı zaman oğlu İsa Mesih'i görüyor gibi olacak. Bu ne kadar muhteşem bir şey, düşünün. Kirliyken, hastayken, lekeliyken ve günaha batmışken bizleri yalnızca lütufla ve ona olan imanımızla kurtardı. Bizleri bu şekilde kabul etti. Bizleri akladı. Üzerimize yeni giysiler verdi. Manevi giysiler. Tertemiz. İsa Mesih gibi. Ve onun gibi görüyor artık bizi. Bu çok büyük bir lütuf. Bu lütfun kıymetini bilelim. Ve İsa Mesih son sözü neydi? Tamamlandı. Tamamlandı. Yani ödendi, bitti. Size hiçbir şey bırakmadım. Sizin hiç borcunuz kalmadı dedi. Tamamen aklandınız, kurtuldunuz. Sizi tertemiz kılıyorum. Ve giderken bize sözünü bıraktı. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın sözüydü. İsa Mesih kitap yazmadı. İsa Mesih Tanrı'nın sözüydü. Bizzat Tanrı'nın sözü olarak dünyaya geldi ve konuştu. Ve onun söylediklerini insanlar yazdılar. Tanrısal ilham altında. İşte İnciller ve Yeni Ahit böyle oluştu. İşte o yüzden bu kitabın kıymetini bileceğiz. Bu kitap bizi Tanrı ile buluşturan kitaptır. Ne kadar düştüğümüzü, ne kadar günaha battığımızı ama lütuf sayesinde, Tanrı'nın sevgisi sayesinde nasıl kurtarıldığımızı ve o çukurdan çıkarıldığımızın hikayesidir. O yüzden bu kitabı okurken de şükranla okumak lazım. Çünkü gerçekten nerelerden kurtarıldığımızı bize gösteriyor. İyi bir arkadaştır. Merak etmeyin. Yargı günü geldiğinde eğer Rab'den ayrılmazsanız hesap gelir ya restoranda önünüze, hesap gelmeyecek. Çünkü Mesih ödedi diyecekler. Ve Tanrı'nın krallığına bu şekilde girmek hakkı elimizde olacak. Yeter ki kitabı bırakmayalım. Çünkü imanımızın temeli bu kitaptır. Eğer Hristiyanlık varsa bu kitaptadır. Bizi Tanrı'yla bağlayan kitap budur. Ve imanımızın özüdür. Her şey burada yazıldı. Bunu okuyacağız. Ve Tanrı'nın halkı olduğumuzu bileceğiz sevgili kardeşler. Hepinize çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.